Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Şehriver 1401, Hicri Gamer'i 29 Muharrem 1444 ve Miladi Takvim'le 27 Ağustos 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Muhammed Bin Zekeriya'nın Anısına ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, İranlı müzakereciler düşmanı haraç ödemeyecek dedi. Emir Abdullahyan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin çok yönlü geliştirmesinin İran'ın dış politikada önceliklerinden olduğunu söyledi. Tuğgeneral Ali Rıza Serpak, tüm hava savunma teçhizatının yerli olduğunu söyledi. İran'a ait Kişehir'in Afganistan'a uçuşları başladı. Siyonist güçlerle çıkan çatışmada onlarca Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi, İran'ın Amerika'nın baskıcı yaptırımlarını iptal etme müzakere heyetindekiler güvenilir, cesur ve çalışkandır ve düşmana herhangi bir haraç ödemeyecekler dedi. Tahran'da Cuma namazı hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konulu görüşmeleri atıfta bulunarak şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelerle bir sorunu yok. Ama Amerika ve müttefiklerinin İran'la sorunu bölgedeki en büyük askeri ve bilimsel güç haline gelmesidir. Tahran'da Cuma namazı hatibi düşmana karşı güçlü ve direnmek gerektiğini belirterek şöyle dedi. Yorgunluk tanımayan İran halkı devrimlerine karşı sağlam ve dirençlidir. İran'da hükümet haftasına başlamasına temas eden Ayetullah Hatemi, 13. hükümetin halkla temas halinde olması ve verdiği sözlere tutması bu hükümetin temel göstergelerinden biri dedi. 1981 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevat Bahuner, halkın münafıkları terör örgütü unsurları tarafından Başbakanlık ofisine düzenlenen terörist bombalı saldırıda şehit oldu. Bu şehitlerin anısına 23 ila 29 Ağustos günleri İran'da hükümet haftası olarak kutlanmakta.
İran Dışişleri Bakanı, İran'ın başta Tanzanya olmak üzere Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde geliştirmesini İran'ın dış politikasında önceliği olarak duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahyan, Affedersin Hüseyin Emir Abdullayan Cuma günü Tanzanya yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin devamında Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'la bir araya geldi. İkili ve uluslararası ilişkilerdeki son durumu görüştü. İran Dışişleri Bakanı İran'ın ticaret, enerji, sanayi, teknoloji ve akademi alanları dahil olmak üzere geniş ekonomik potansiyele sahip olduğuna atıfta bulundu ve Tanzanya'da İran şirketlerinin ve ekonomik aktivistlerin önündeki engellerin kaldırılması ve vizelerde dahil olmak üzere bazı konsolosluk engellerinin kaldırılmasını istedi. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan da İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek İran ve Tanzanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artırılmasını istedi.
İran Dışişleri Bakanı kapsamlı işbirliği için ilk ortak komisyonda varılan anlaşmaların ve Tanzanya makamlarıyla yapılan görüşmelerin bir an önce yürürlüğe geçmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tanzanya Dışişleri Bakanı Bayan Moğla Moğla ile yaptığı görüşmede, Tanzanya'daki İran ekonomik faaliyetleriyle ilgilenenlerin vize sorununu çözmeyi, beklenen ilişkilerin gelişmesi için ön koşul olarak gördü. İran Dışişleri Bakanı, müzakereleri kaldıran yaptırımların son durumunu da açıklayarak, Amerika gerçekçi olursa önceki anlaşmaları yeni koşullarla uygulamak mümkün olacak, dedi. İran Dışişleri Bakanı, Afrika Turu Programı kapsamında çarşamba gecesi Tanzanya'ya gitti. Emir Abdullahyan, Tanzanya'da yaşayan İranlılarla bir toplantı gerçekleştirirken, yine Perşembe günü Darussalam'da İran ve Tanzanya ekonomi ve iş aktivistleriyle toplantıya katıldı.
İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Alireza Sepahi Fert, hava savunmasında tüm sistem ve teçhizatlarımız yerli, dedi. Sepahi Fert, İran ordusuna mensup 565 şehidin Kum'da düzenlenen 4. Anma Töreni'nde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun insansız hava aracı tatbikatının önemi hakkında açıklamalar da bulundu. Bu tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait İHA'lar çeşitli uçuşlar gerçekleştirdi. İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, bu tatbikata dünyada benzeri olmayan girişimler ve teknikler, taktikler uygulandı. Böylece bugün İran'ın silahlı insansız hava araçları ülkeyi savunmaya hazır hale geldi, dedi. Tuğgeneral Sepahi Fert, İran'ın caydırıcı gücü, düşmanların İran'a saldırmayı hayal bile edemeyecekleri düzeyde ve İran İslam nizamı düşmanları İran semalarında bulunamayacaklarını, aksi halde İran'a girmeleri ve İran sahasını ihlal etmeleri halinde İran'dan çıkamayacaklarını ve çok ağır darbe yiyeceklerini pekala biliyorlar, dedi.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık sistemi bölgedeki en güçlü sistem olarak kabul ediliyor ve komşu ülkelere de hizmet veriyor, dedi. Cuma günü Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi projelerinin video konferansı olarak gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 13. hükümetin göreve geldiği dönemin tarihte çok zor bir dönem olduğunu belirterek, siyasal ve ekonomik alanlarda koşulların zorluğun hakim olduğunu belirterek şöyle dedi. Koronanın yayılmasıyla aynı anda düşmanların acımasız yaptırımları zor koşullara neden oldu. Aslında yaptırımlarla birlikte koronanın baskısı birkaç kat arttı. Aynullahi günde 1 milyon 600 bin doz ve haftada 8 milyon 800 bin doz aşı enjekte etme rekoruna işaret ederek son 8 ayda koronavirüs nedeniyle 13 kat düşüşle 11 bin kişi hayatını kaybetti, dedi. İran Sağlık Bakanlığı'nın hükümet haftasıyla aynı zamanda Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin 10 sağlık ve tedavi projesi hizmete açıldı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi görevinin bitmesinin sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya geldi. Mecid Tahterevançi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması, NPT'yi gözden geçirme konferansı, nükleer anlaşma ve bölge meseleleri gibi birçok konuyu görüştü. İRNA Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Genel Sekreter Guterres'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan arasında gerçekleşen görüşme hakkında verdiği bilgide her iki tarafın İran'ın nükleer programı başta olmak üzere birçok konuyu görüşünü söylemişti. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Guterres'in nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının tüm taraflarının bu uluslararası anlaşmayı canlandırmak için gösterdikleri çabanın önemini vurguladığını da sözlerine ekledi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı son 5 ayda İran üzerinden transit geçişte %25 artış olduğunu belirtti. Şehriyar Efendizade bir televizyon programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Transit geçen yıl 10,5 milyon tona ulaştı. Bu rakam bir önceki yılı oranla iki katına çıktı. İranlı yetkili Hicri Şemsi takvime göre 1401 yılı için 20 milyon ton transitin hedeflendiğini, bunu başarmak için bölge ülkeleriyle çok sayıda anlaşmada dahil olmak üzere çeşitli programların uygulandığını söyledi. Efendizade, Çin'den her yıl yaklaşık 60 milyon ton malın Avrupa ülkelerine girdiğini belirterek, İran'ın hem kuzey-güney hem de doğu-batı koridorlarında yer alan konumu göz önüne alındığında, İran mal hareketi için uygun bir rota olabilir dedi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara da değinerek şunları kaydetti. Bakanlığımız bu yıl 30 milyon ton malın kuzey-güney koridorundan geçişini planladı.
İran'ın Kish Air Havayolu şirketi dünden itibaren Afganistan'a uçuşlarına başladı. Daha önce Mahan Air olmak üzere birçok İran havayolu şirketi Afganistan'a uçuşlarına yeniden başlamıştı. Ve bundan sonra daha fazla şirketin Afganistan'a uçması bekleniyor. Fars Haber Ajansı'na göre Kish Air'in ilk uçuşu Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'a yapıldı. Kandahar'daki Ahmet Şah Baba Havalimanı'nda düzenlenen törene Afganistan Havacılık İdaresi Yardımcısı, Kandahar Dışişleri Başkanı, İran ve Taliban hükümetinden çok sayıda yetkili katıldı. Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkan Yardımcısı Gulam Cilani Vefa, Kish Air uçuşlarının başlaması Afganistan ve İran arasında seyahat etmeyi kolaylaştıracak ve iki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirecek dedi. Taliban hükümetinin bu yetkilisi ayrıca şöyle dedi. Amerika ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Kandahar Havaalanı'nın radarları ve diğer teknik ekipmanları imha edildi ve bir kısmı hala henüz sisteme girmedi. İran'ın Kandahar Başkonsolosu Alireza Hacızade de Kish Air haftada iki kez Kabil ve Kandahar'a uçacak dedi.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Filistin Batı Şeria bölgesinde Yahudileştirme faaliyetlerine karşı düzenlenen haftalık gösterileri ve eylemlerle müdahale bulunması sebebiyle dün yine çatışmalar meydana geldi ve yaralananlar oldu. Genel kaynakların verdiği bilgilere göre Batı Şeria'nın kuzey kesimine yer alan Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında bulunan Cebelu Subeh mantıkasında gerçekleştirilen haftalık eyleme işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. Filistinli gençlerin lastik yakarak ve taş atarak işgalci askerlere karşı koydukları belirtildi. Cebelu Subeh bölgesinde yüzlerce kişi Cuma namazı sonrasında meydana çıkarak Amitar Yahudi Yerleşim Merkezi'nin kurulmasına karşı gösteri düzenledi. Nablus'un doğusundaki Beit Divcen kasabasında da işgal güçleri haftalık gösteriye müdahalede bulundu ve çatışmalar çıktı. İşgal güçlerinin göstericilerin basın mensuplarını ve sağlık ekiplerinin üzerine gaz bombaları attıkları belirtildi. Gaz bombaları yüzünden 8 kişinin nefes alma krizi yaşadığı, bir kişinin bedeninde ağır yanıklar oluştuğu belirtildi. Kalkiriya'nın Kefer Kadum kasabasında da işgal güçlerinin haftalık gösteriye müdahalede bulunması sonucu bir basın mensubu 5 kişi plastik mermiyle yaralandı. Çok sayıda kişi de nefes alma krizi yaşadı.
Rusya Savunma Bakanlığı Cuma gecesi yaptığı açıklamada Suriye savunmasının Perşembe gecesi ülkenin batısındaki Mesyaf bölgesine ateşlenen ırkçı İsrail füzelerini engellediğini ve imha ettiğini duyurdu. Son yıllarda Siyonist rejim İsrail, Şam'a ve Suriye'nin çeşitli bölgelerine hava yoluyla defalarca saldırdı ve bu saldırıların çoğunda Suriye hava savunmasının zamanında müdahalesiyle karşılaştı. İran'a göre İsrail savaşacakları Mesyaf'taki Suriye Araştırma Merkezi'ni seyir füzeleri ve güdümlü bombalarla hedef aldı. Suriyeli askeri bir yetkili Sana'ya yaptığı açıklamada Suriye hava savunmasının Perşembe günü saat 19.15 civarında İsrail hava saldırılarına karşı koyduğunu söyledi. İsmini vermek istemeyen söz konusu Suriyeli yetkiliye göre bu saldırı denizden ve Tartus vilayetinin güneybatısında gerçekleştirildi ve düşmanın Hama ve Tartus şehirlerini hedef alan füzelerin çoğu vuruldu.
Sabirin News Haber kanalı Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'ndeki Amerikan Büyükelçiliği'nde tehlike sirin seslerini duyulduğunu bildirdi. Bağdat'ın Yeşil Bölgesi'nde bulunan Amerikan Büyükelçiliği güvenlik tatbikatının bir parçası olarak sıklıkla savunma sistemini ve alarm sinyallerini devreye sokarak Büyükelçiliğin yakınında bulunan konu komplekslerinin sakinlerinin korkmalarına neden oluyor. Bağdat'ın yerleşim bölgesinde Amerikan savunma sisteminin test edilmesi provokatif bir eylemdir ve uluslararası yasalara aykırıdır. Habere göre tehlike sirenin çalması olası bir saldırıdan mı yoksa Amerikan Büyükelçiliği askeri üssündeki sistemlerin askeri tatbikatından mı kaynaklandığı henüz belli değil. Bazı Iraklılar sosyal kanallarda Amerikan sisteminin faaliyetinin neden olduğu şarapnel parçaların düşmesi sonucu çok sayıda vatandaşın evinin ve arabasının camlarının kırıldığını bildirdi.
Yemen Ulusal Petrol Şirketi sözcüsü Cuma gecesi yaptığı açıklamada bu ülkeye ait yakıt taşıyan 3 geminin hala Suudi koalisyonunun gözetiminde olduğunu söyledi. Suudi koalisyonu bu ülkeden milyonlarca varil petrol çalmanın yanı sıra Yemen'e yakıt taşıyan gemilerin girişini engelleyerek bu yoksul ve savaştan zarar görmüş ülkede petrol türevleri ve yakıt eksikliği krizini körüklüyor. El Mesire kanalına göre Yemen Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü Aslan Mutevekkil konuyla ilgili yaptığı açıklamada ateşkes hükümlerine istinaden petrol taşıyan 54 geminin Yemen limanlarına girmesine karar verildi. Ancak bu ateşkesin başlangıcından bu yana yalnızca 33 geminin girmesine izin verildi dedi. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisinin saldırgan koalisyona Yemen yakıtı taşıyan gemilerin girişi için baskı yapmadığını belirten mütevekkil ablukayı kaldırın çağrısı yaptı.
Türkiye siyasetin arenasında 3. ittifakta kuruldu. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi, Emek Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye İşçi Partisi ve Toplumsal Özgürlük Partisi temsilcileri Türkiye İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi. 3. İttifak Emek ve Özgürlük İttifakı ilan edildi. Toplantı esnasında yazılı açıklama yapıldı. Açıklama ile mücadele yöntemlerinin yer alacağı yol haritasının Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Toplantının ardından 6 siyasi parti ve örgüt kuracakları ittifakın ismini Emek ve Özgürlük İttifakı olacağını açıkladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatına ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 4 tahıl yüklü geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği belirtildi. 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında dünya genelinde küresel gıda krizi yaşanmaya başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Rusya ve Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Ukrayna'nın Odessa limanından 2, Pivdene limandan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etmişti. Ayrıca Ukrayna'dan gelen 1 gemiyle Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlenmesi yapılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından tahıl sevkiyatına ilişkin son gelişme aktarıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Dün sabah itibariyle Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna'ya doğru hareket etti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi talebini onayladı. Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi için arabuluculuk yapmasının istendiğini söyledi. Akar talepleri kimin yaptığından bahsetmedi ancak aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski takasında arabuluculuk rolünü ve bu olası arabuluculuğun etkinliğini reddetmedi.
Askeri alanda faaliyet gösteren Rus haber sitesi Türkiye'nin Ukrayna'ya füze fırlatıcılar gönderme hareketini eleştirdi. Avia haber sitesine göre Rusya Türkiye hükümetinin TRLG 230 füze fırlatıcısını yakın gelecekte gizlice Ukrayna'ya gönderme girişimini yasa dışı olarak nitelendirdi. Rus haber sitesi bu Türk füze rampalarının Ukrayna'ya gönderilmesinin Ankara-Moskova arasında ilişkiler üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini yazdı.
Amerika, Ukrayna'da bir Amerikanın daha öldürüldüğünü doğrulayan bir açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cuma günü CBS News'a yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı. Newsweek ilk olarak bir Rus yetkilinin çevrim içi olarak Ukrayna ordusunun yanında savaşırken öldürüldüğünü söyleyen bir Rus yetkilinin iddialarına atıfta bulunarak savaş sırasında bir Amerikan vatandaşının son ölümünü bildirdi.
Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski enerji krizinin ağırlaşmasına atıfta bulunarak halkına seslendi ve Ukrayna tarihinin en zorlu kışını yaşayacak dedi.
Ve son haberimiz, bazı Amerikan temsilcilerinin Tayvan'ı ziyaret ettiğine dair haberler yayınlanırken Çin ordusu dün Tayvan'ın suları ve hava sahası yakınında yeni bir tatbikat duyurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Suriye'de Amerika'nın yasa dışı saldırılarının devam etmesi etrafında. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çarşamba günü Suriye'deki son Amerikan saldırılarını haklı gösterdi ve ülkesinin bölgedeki gerilimi tırmandırmak istemediğini iddia etti. Kirby, ülkesinin Suriye'ye yönelik saldırganlarını haklı göstererek, son saldırıların hedefinin mühimmat depoları ve askeri altyapıları olduğunu iddia etti. Adı açıklanmayan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise, bu saldırıları haklı göstererek Amerika'nın personelini savunmaktan hiçbir kuşku duymayacağını ileri sürdü. Ayrıca bir Amerikan askeri sözcüsü şöyle dedi. 8 savaş uçağı, 4 F-16 uçağı ve 4 Amerikan F-E-15 uçağı Suriye'de 9 hedefi bombaladı. Amerika'nın Suriye'deki bazı hedeflere yönelik son hava saldırıları Birleşmiş Milletler'den olumsuz tepki aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü Ruzarik, Amerikan ordusunun çarşamba sabahı Suriye halkına ve altyapılarına yönelik saldırısının ardından Suriye'nin toprak bütününün desteklenmesini vurguladı ve şöyle dedi. Birleşmiş Milletler'in tamamen bu saldırıdan haberi var ve bölgedeki istikrarsız koşullardan endişe duyuyor. Sözcü ayrıca Suriye'de çatışan tarafları temkinli olmaya ve durumu daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı. Amerikan güçleri IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon çerçevesinde ve bu terörist grupla savaşma bahanesiyle son birkaç yıldır Suriye'de bulunmuştur. Ancak pratikte sivilleri öldürmekten ve Suriye petrolünü çalmaktan başka bir şey yapmıyorlar. New York Times gazetesi eski Amerikan askeri yetkililerine naklen çeşitli raporlarda Suriye'de Amerika'nın hava bombardımanları ve bu ülkenin özel kuvvetlerinin operasyonları sırasında sivilleri öldürmedeki cinayetlerini ifşa etmiştir.
Amerika'nın son 10 yılda Suriye'deki cinayet eylemleri temelde hesaplanmış ve hedeflenmiş eylemlerdi. 2011'den bu yana Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Amerika, Beşar Esad'ın meşru hükümetini devirmek ve direniş eksenini zayıflatmak amacıyla Suriye'deki terör gruplarını destekledi. Bir sonraki aşamada Obama hükümeti, kurucusu ve asıl destekçisinin kendisi olan IŞİD terör grubuyla mücadele etme bahanesiyle 2014'ten itibaren Suriye'de hava ve kara operasyonları başlattı ve bu ülkede Amerikan askerlerini konuşlandırdı. Ardından Amerikan eski başkanı Donald Trump, IŞİD'e karşı savaş bahanesiyle Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı varlığını sürdürürken pratikte Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal etti ve bu ülkenin petrolünü yağmaladı. Suriye'nin petrol ve gaz sahaları ve tesislerinin bulunduğu doğu bölgelerinde bulunan Amerikan kuvvetleri Suriye petrolünü yağmalayıp Türkiye toprakları üzerinden çıkarıyor. Şimdi de Biden yönetimi Suriye'nin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası ilke ve standartları göz ardı ederek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan bu savaş dediği ülkede hava saldırılarını sürdürmüştür. Biden direniş eksenine ve Suriye'ye yönelik Trump'ın aynı zorba politikasını izliyor. 2021 yılının Ocak ayının sonlarında dönemin Pentagon sözcüsü John Kirby, Amerika'nın Suriye'deki hava saldırılarıyla ilgili olarak şunları kaydetti. Biz bu operasyonlar için kimseden izin almıyoruz. Bu arada Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusundaki ısrarı uluslararası arenada muhalif tepkilerle karşılaşmış. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şöyle diyor, Amerika Suriye'yi kriz içinde tutmaya ve düşmanca eylemlerin yeniden başlatılmasına çalışıyor. Amerikalı işgalciler düşmanca eylemler izliyor. Örneğin Suriye'de açıkça sahte devlet kuruluşları oluşturup doğrudan ayrılıkçılığa teşvik ediyorlar. Moskova, Washington'un Suriye krizinin siyasi çözümünü engellemeye devam etmekle kalmayıp aynı zamanda terörist grupları araç olarak kullandığına ve onları Suriye'nin meşru hükümetine karşı savaşmaya teşvik ettiğine inanıyor. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığı ve askeri operasyonları Suriye'nin yasal devletinin tekrarlanan muhalefetlerine göre yasa dışı bir eylemdir ve uluslararası standartlara ve yasalara aykırıdır. Ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve Suriye'nin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Amerikan ordusunun çarşamba sabahı Suriye halkına ve altyapılarına yönelik saldırısını bu ülkenin egemenliğini, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirdi ve şiddetle kınadı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Lübnan'daki belirsiz siyasi durumun devam etmesi etrafında. Necip Mikati'nin Lübnan'ın yeni başbakanı olarak tanıtılmasından iki ay geçmesine rağmen bu ülke özellikle kabinenin oluşumuyla ilgili olarak hala belirsizliğini koruyor. Lübnan'daki siyasi çıkmaz son aylarla ilgili değil. Bu durumun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçiyor. Ekim 2019'da sokak gösterilerinin oluşmasıyla birlikte Saad Hariri pratikte bu ülkenin özellikle ekonomik alanda yaşadığı ciddi zorluklardan sorumlu olmamak ve Lübnan'da iç çatlağın şiddetlenmesine zemin hazırlamak için Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından Lübnan'ın daha az iyi günleri oldu. Hasan Diab'ın kabinesi Saad Hariri'nin kabinesinin yerini aldı. Ancak çoğunlukla Hariri'yi destekleyen muhaliflerin bu kabine için yarattığı tekrarlanan sorunlardan sonra sonunda 4 Ağustos'ta Beyrut limanında 6.000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlama bu kabineye son darbeyi indirdi ve Lübnan geçici devletler dönemine girdi. Hasan Diab'ın geçici hükümeti Ekim 2021'de Mikati'nin yeni geçici başbakan olarak atanmasına kadar faaliyet göstermeye devam etti. Mikati Mayıs ayında Lübnan'da yeni parlamento seçimleri düzenlemeyi başardı ve ardından yeni başbakan olarak seçildi. Ancak birkaç ay geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Lübnan'ın siyasi atmosferi öyle ki, görünüşte 14 Mart'a yakın siyasi akımlar Michel Aoun'un Cumhurbaşkanlığının sona ermesini ve yeni Cumhurbaşkanı ile yeni bir kabine kurulmasını beklediği için yeni bir kabine kurmak istemiyorlar. Aoun'un Cumhurbaşkanlığı önümüzdeki Ekim ayında sona erecek. Görünüşe göre yeni Lübnan kabinesinin oluşumundaki temel sorun siyasi akımların bakanlıklarda pay peşinde olduğudur. Enerji ve İçişleri gibi bakanlıklar her akımın ele geçirmeye çalıştığı tartışmalı bakanlıklar arasında.
Yeni bir kabine kurmak için zorluk, bundan önce Saad Hariri'nin de yaklaşık bir yıl boyunca bir kabine oluşturamadığı ve Mikati'nin onun yerine geçtiği bir sırada ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kabine oluşumundaki çıkmazın devam etmesi Lübnan'daki çatlığın giderek arttığını gösteriyor. Dolayısıyla Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı tanıtımına ilişkin net bir perspektifin olmadığı söylenebilir. Lübnan'daki anayasa ve geleneklere göre genellikle mevcut cumhurbaşkanının görev süresinin bitiminden bir ay önce Lübnan parlamentosunun cumhurbaşkanı seçmesi gerekiyor. Böylece cumhurbaşkanlığı makamının boşluğu hissedilmeyecek ve cumhurbaşkanlığı devralma süresi uzamayacak. Önceki dönemde Michel Aoun'un nihayet Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesi yaklaşık 30 ay sürdü. Diğer bir nokta ise Lübnan'ın küçük olmasına rağmen Batasya bölgesinde önemli bir ülke olmasıdır. Dolayısıyla bu ülke yabancı müdahale miktarı da yüksek düzeyde. Lübnan'ın kabinenin oluşumu da dahil olmak üzere iç işlerine müdahale eden ülkeler arasında Amerikalılar ve Suudiler var. Lübnan en kötü ekonomik koşullarla karşı karşıyayken Amerika bu ülkeye yönelik yaptırımları durdurmaya niyetli değil. Çünkü yaptırımların Hizbullah'a karşı bir koz olduğuna ve Lübnan'ın yeni güç yapısında Hizbullah'ın ağırlığını azaltacağına inanıyor. Bu doğrultuda Hizbullah, Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Demuş, bugün Lübnanlıları kuşatan ve krizlerini alevlendiren kanserli tümör, Lübnanlılara da yardım edilmesini engelleyen Amerika'dır, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi, 5 Şehriver 1401, Hicri Kameri 29 Muharrem 1444 ve miladi 27 Ağustos 2022 Cumartesi. Hicri Şemsi 5 Şehriver günü İran takviminde İslam dünyasının önde gelen bilim adamı Muhammed bin Zekeriya-i Razi'yi anma günüdür. Muhammed bin Zekeriya Razi, 56 tıp kitabı, 33 fen bilimleri kitabı, 17 felsefe kitabı, 14 ilahiyat kitabı, 22 kimya kitabı ve çeşitli bilimlerde onlarca başka eserler kaleme aldı. Bu büyük Müslüman bilim adamı 60 yaşında hayata veda ederek Rey'de defnedildi. İran İslam Cumhuriyeti'nde bu ünlü Müslüman ve İranlı doktorun doğum tarihinde anma günü olarak adlandırılmıştır. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Şehriver 1357'de İran tarihinin başlangıcı Şahlık tarihinden Hicri Şemsi tarihine geri döndü. İran İslam İnkılabı'nın zaferinden önce İslam öğretilerini kendi çıkarlarına aykırı gören zalim Pehlevi rejimi İran'ın eski tarihi mahafillerine dayanarak bu öğretilerle mücadele etmeye kalkıştı. Bu yüzden Pehlevi rejiminin Güstermelik Meclisi'nin onayı ile Hicri Şems'i 1355 yılından itibaren İran'ın tarih başlangıcı İslam peygamberinin hicretinden Hahameneşe silsilesinin şahı Kuruş'un taç giymesi tarihine dönüştü. Bu olay İmam Hümeyni ve İran'ın Müslüman halkının öfkesine neden oldu. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Şehriver 1369'da İranlı ünlü hat üstadı Ali Ekber Kahve vefat etti. Bu önde gelen hat hocası Hicri Şems'i 1271'de İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelerek çocukken kendi dönemindeki önde gelen hat hocalarından eserleriyle yakından tanıştı. Mirza Tahir Katip, Humayun Hemedani ve Emadu Ketab Seyfi Gazvini gibi hocalarından ders alan Kahve nihayet sanatta kemale erdi. Altı yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Şehriver 1395'te İran'ın gelmiş geçmiş en ünlü ve tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Davud Reşidi vefat etti. Hicri Şems'i 1350'den itibaren Tuzaktan Kaçış adlı filmde rol alarak sinema mesleğine girdi ve Kendu adlı filmde de oynayarak bu sanat dalında doruğa ulaştı. ...541 önce bugün Hicri Kameri 29 Muharrem 903'te Müslüman tarihçi Muhammed Herabi günümüz Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde vefat etti. Afganistan'ın kuzenindeki Belt kentinde ünlü bir hanedanlıkta dünyaya gelen Herabi, ömrünün büyük kısmını Herat'ta geçirdi. Herabi, bilimde zirveye ulaşmasından dolayı alimlere büyük saygı duyan, Gurkaniler silsilesinin veziri Emir Alişir Nevali'nin büyük ilgisini çektiği Herabi'nin en ünlü eseri Rozetul Safa tarihidir. ...84 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Muharrem 1360'da İran'ın kuzeybatısındaki Azerbaycan'ın önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Ali Hoca'l Kukemeri'yi vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İşsizlikte artış.
Karar.
Karamoğlu'ndan Suriye çıkışı, kalıcı barış günlük siyasetlere kurban edilmemeli.
Yeni Asya.
Toplum kurtuluşu altılı masada arıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Kazım Güleçüz 25 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masada İlk Dur Tamam başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle güç birliği yapan altı partinin lideri 12-28 Şubat, 27 Mart, 24 Nisan, 29 Mayıs ve 3 Temmuz buluşmalarından ardından 21 Ağustos'ta da bir kez daha bir araya geldi. Böylece her biri ayrı bir partinin ev sahipliğiyle gerçekleşen buluşmalarda birinci tur 7 aylık bir süreçte tamamlanmış oldu. Bu buluşmanın ardından yapılan açıklamada kararlılık ve ümit vurguları öne çıktı diyen yazar, yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü. Seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığımızın tekrar altını çiziyoruz denildi. Ülkemizin her alanda içine sürüklendiği krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanın rahat bir nefes alacağı günleri kurana dek mücadele ve işbirliğimiz devam edecek. Kararlılığımız asla sarsılmayacak mesajı verildi. Siyasi iktidarın ortaklarının varlıklarını, iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyaset mühendisliklerinde çabalarına, hakaret, isnat ve iftiralarına, yoğunlaşan baskı ve şiddet uygulamalarına rağmen işbirliği kararlılığının güçlenerek devamı elbette çok önemli. Milletimiz müsterih olsun, bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı mesajı da. Ama bir önceki açıklamada yer alan bir an önce sandık milletimizin önüne konulmalı çağrısının bu defa yapılmaması önemli bir eksiklik olarak dikkat çekti. Çok az kaldı deniliyor da neye göre çok az? 2023 Haziran'ın son haftasına göre 10'dan 1 veya 1,5 ay öncesine göre 9 veya 8,5 ay. Her ayı, her haftası, her günü, her saati kaybettiren bir süreçte hiçbiri çok az değil. Ve bu hukuksuzluk, sorumsuz, denetimsiz iktidarın iş başında kalmaya devam ettiği sürece yapacaklarının zarar ve tahribat bilançosunu daha da ağırlaştıracağı bilinmiyor mu? Keza bu durumun seçimle gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakılan iktidar değişikliği sonrasında yönetimi devralacak kadroların işini daha da zorlaştıracağı bir vaka değil mi? Onun için altılı masanın bir an önce sandık konusunu ortak ve güçlü bir irade ve kararlılıkta takipten asla vazgeçmemesi gerekir. Hele seçim geciktikçe ülkenin uğradığı kayıpların ve maruz kaldığı tahribatın daha da büyüdüğünün her geçen gün çok daha net şekilde görüldüğü bir ortam ve süreçte.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ocak'tan 25 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde Altılı Masa artık adayını belirlemeli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa'yı oluşturan muhalefet partisi liderlerinden pazar günkü 6. toplantısı ittifakın ete kemiğe bürünmesi açısından çok önemli bir aşamaya işaret ediyor. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda kararlılık vurgusu yapılması masanın geleceği açısından güçlü bir iradeyi ortaya koymuş oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın neredeyse hemen her gün dillendirdiği bunlar bir aday bile çıkaramıyorlar, en küçük bir anlaşmazlıkta dağılıp giderler benzeri söylemleri de boşa çıkmış oldu. Türkiye'nin mevcut Alaturka sisteminden kurtulması için çok ciddi bir alternatif oluşturan Altılı Masa İttifakı bugüne kadar yaptığı kapsamlı çalışmalarla nefes almakta zorluk çektiğimiz bu iklimden kurtulma yolunda hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik ve özgür bir Türkiye hayalini yeşertti. Daha da önemlisi farklı kimlikleri ve siyasi hedefleri olan 6 parti aynı masa etrafında buluşarak Türk siyasetini demokratik toplumların esasını oluşturan uzlaşı kültürüyle tanıştırdı. Sadece bu uzlaşı bile siyasetin geleceği açısından çok önemli bir kazanımdı. kazanım. Maalesef itaat kültürü geleneğinden beslenen, siyaset anlayışının hakim olduğu toplumlarda demokrasi kültürünün kökleşmesi çok kolay olmuyor. Esas itibariyle Türkiye'nin şu anda yaşamakta olduğu demokrasi dışı arzuların temelinde de bu itaatçi zihniyet yapısı bulunmaktadır. Galiba uzun tecrübeler ve hayal kırıklıklarından sonra bu kez ufukta güçlü bir değişim umudu gözüküyor. Muhalefet liderlerinin 6. toplantının sonunda yayınladıkları ortak metinde bu değişim iradesi açıkça ortaya konuyor. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız. Ancak muhalefetin yarattığı bu demokratik sinerji değişimi garantileyecek bir seviyeye henüz ulaşmış değil. Evet, muhalefet partisi liderlerinin bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamında oluşturdukları müktesabat çok kıymetli. Ama unutmamak gerekiyor ki bu ana ilkelerin kıymet kazanabilmesi için öncelikle Cumhurbaşkanlığı değişiminin gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer seçimlerde Cumhurbaşkanlığı kazanılmazsa hazırlanan bu sayfalar dolusu çalışmaların hiçbir anlamı olmayacaktır. İşte tam da bu yüzden muhalefetin iktidar mücadelesinde yeni bir adım atarak zaman kaybetmeden Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi şart. Çünkü zaman daralıyor ve bu belirsizlik iktidarın işine yarıyor. Adayın yıpratılma endişesini bir ölçüde anlamak mümkün ama risk alıp cesur adımlar atmayı göze almadan sonuç elde etmek mümkün değil. Madem ortak aday konusunda mutabakat var, o zaman bir ileri adım daha atarak adayın ismini açıklayıp zorlu yolculuğa çıkmak gerekiyor. İnanıyorum ki 6. toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildirideki şu ifadeler bizzat yeni adayın ağzından dillendirilmesi toplumun tercihlerini belirlemesinde daha etkili olacaktır. Milletimiz emin olsun, ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır. Unutmayalım, 2023'te değişim sağlanamazsa Türkiye'nin demokrasi için bir daha böyle bir şansı olmayacaktır.
Mustafa Balbay 25 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Millet İttifakı Tur Bindiriyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa'nın ilk turu tamamlandı. 15 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ev sahipliğindeki ilk liderler toplantısı yapıldığında akıllardaki ilk soru şuydu: acaba kalıcı olur mu? Altı partinin lideri 6 kez buluştu ve ikinci turun tarihi açıklandı. 2 Ekim'de CHP Genel Merkezi'nde. Değiş yerinde ise tur bindirecektir. Bu tablo demokrasimizin de geldiği nokta ve geleceği açısından son derece önemli. Altı partinin tabanı dikkate alındığında siyasi yelpazemizin pek çok rengini içinde barındırıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İlk buluşmanın ardından 6 partinin üst yönetimiyle konuşmuş şu izlenimi almıştık. Maya tutmuş, aradan geçen 7 ayda zaman zaman çıkan kimi pürüzlere karşın hedef ortaklığı devam etti. Bir partinin temsilcisi Şubat ayında şu değerlendirmeyi yapmıştı. Öyleyse güçlü bir mutabakat oluştu ki önümüzdeki dönem kimi sorunlar çıksa bile bunu çözecek irade var. Toplantı sonrası yapılan açıklama gerçekten güçlü bir hedef ortaklığının devam ettiğini gösteriyordu. Ortak açıklamanın ana hatları Lafları şöyleydi: beraberliğimiz kalıcı, seçime kadar değil, sonrasını da içeriyor. Yeni sistemin nasıl olacağına büyük ölçüde karar verdik. Ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız ortak olacak. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayıdır. Millet İttifakı'nın sürdürmekte olduğu bir iradenin devamında iki olasılık var. Altı parti büyük bir özgüven içinde 2023 seçimlerini kazandım duygusuna girer. Hiçbiri tek başına sorumluluk almadığı için top ortada kalır. Hedef ortaklığının getirdiği enerji bütün partileri ateşler. Seçimi seçimden önce kazanmak üzere toplumla güçlü bir bağ kurulur. Her iki seçiciyin de izlerini görüyoruz. Özgüven elbette ki iyi bir değerdir ama hem hatalara açıktır hem de tembelliğe. Millet İttifakı içinde iktidar değişikliğinin her hal ve şartta mutlak olduğuna inananların oranı az değil. İkinci şık için öncelikle liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Zaferin kesin olduğu güvenini vermekle bunun büyük emek istediği gerçeğini unutmamak arasındaki dengeyi iyi kurmak.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsö'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsö'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhammed bin Zekeriya Razi anısına.
Hicri Şemsi 5 Şehriver, miladi takvime göre 27 Ağustos, İranlı büyük filozof, kimyager, alkol ve sülfürik asidin kâşifi Muhammed Zekeriya Razi'nin doğum yıl dönümüdür.
Bu yüzden bu büyük bilim adamını anmak ve sizlere tanıtmak üzere hazırladığımız sohbetimizi sunuyoruz.
Hicri Şemsi 5 Şehriver gününe denk gelen 27 Ağustos Muhammed Zekeriya Razi'nin doğum günü ve Eczacılar Günü olarak adlandırılmıştır. Adı Muhammed ve babası Zekeriya idi. Oryantalistler kitaplarında ondan Muhammed bin Zekeriya Razi olarak söz ediyor fakat batılı tarihçiler ona Razis veya El-Razi olarak hitap ediyorlar. El-Havi, Et-Tıbbül Mansuri ve El-Cuderi Vel-Hasbe gibi büyük eserlerin yazarı Muhammed Zekeriya Razi büyük bir filozof, doğa bilimcisi, kimyager ve tabip olarak Müslüman galen olarak ün yaptı. Razi, Hicri 250 yılında İran'ın Rey kentinde dünyaya geldi ve 63 yaşında yine Rey kentinde dünyaya veda etti fakat mezarının yeri bilinmemektedir.
Hicri 3. asırda Rey kenti, Alborz Sıra Dağları ve Ovası arasında verimli topraklara sahip bir kentti. İbni Hafkal bu kenti doğunun en büyük ve güzel kenti bilirken, Estahri ise kentin 8'e 8 fersah alanında kil ve tuğla ile inşa edilen bir kent biliyor. ve İbni Fakih Hemedani de bu kentte ipek, ahşap ve emaye sanayinin önde olduğunu, o dönemde 5 giriş kapısı ve 8 pazarı olduğunu belirtiyor. Muhammed bin Ahmet Mukaddesi de Rey kentinin dönemin büyük İslami kentlerinden olduğunu, büyük meyve ve kitap pazarı olduğunu ifade ediyor. Bu kent Hicri 3. asırda en zirvede yer alıyordu ve Zekeriya Razi gibi büyük bilim adamlarını yetiştirdi.
Zekeriya Razi çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerini doğduğu kentte geçirdi. Gençlikte felsefe, musiki, kimya ve şiir ile tanıştı. Fakat daha sonra kuyumculuk ve kimyagerliğe yöneldi ve daha sonra da hekim oldu. Güçlü bir yazar, çalışkan bir hekim ve bilgili bir kimyager olan Zekeriya Razi, 62 yıllık bereketli ömründe en az 200 eser geride bıraktı. Onun tıpla ilgili en önemli ve bilinen eserler ise daha önce de belirttiğimiz gibi El-Havi, Et-Tıbbül-Mansuri ve El-Cuderi vel-Hasbe'dir. Bu arada 20 ciltlik El-Havi kitabı başta Latince olmak üzere 11 dile çevrilmiş ve Ahlakü't-Tabib, Makale fi Emarati İkbal ve Devle, Et-Tıbbür Ruhani ve de Es-Siretül Felsefiye eserleri Türkçe'ye çevrilmiştir.
Ebu Reyhan Biruni, Zekeriya Razi'nin ilk başta kimya ile ilgilendiğini, fakat bir süre sonra yanıcı ve kezzap gibi maddeler ile sürekli çalışması nedeniyle gözlerin hasar görünce kendi gözlerini tedavi için tıbba yöneldiğini yazıyor. Tarihçiler ise Zekeriya Razi'nin bir süre Bağdat'ta yaşadığını ve orada bilim ve tıp öğrenmekle meşgul olduğunu ve orada Mu'tezidi Hastanesi'nin sorumluluğunu üstlendiğini belirtiyorlar. Fakat bir süre sonra Rey'e dönerek orada ömrünün sonuna kadar Rey Hastanesi'nde hastaları tedavi ettiği belirtiliyor.
Anlatılanlara göre Bağdat'ta Mu'tezidi Hastanesi'ni inşa ederken hastane için uygun yer hakkında Zekeriya Razi'nin fikrini aldılar. Razi eşit boyutlarda birkaç parça eti kendin çeşitli bölgelerine asmalarına, en geç bozulan etin bulunduğu bölge hastanenin yapımı için uygun mekan olduğunu belirtti. Böylece Zekeriya Razi'nin canlıların kendiliğinden üremesi teorisini reddeden ve üretken faktör teorisi hakkında şerh yazan ilk bilim adamı olduğu biliniyor.
Zekeriya Razi bu hastanede ruhsal hastalıklar için özel bir bölüm açtı ve hastaların sorunlarına uygun beslenme programı hazırladı. Yenilikçi ve tecrübe odaklı bir hekim olan Zekeriya Razi, diğerlerinin eserlerini eleştirel bakışla inceler ve gerçeklere uymayan düşünceleri reddederdi. Razi, Rey Hastanesi'nin başhekimi olduğunda tıp öğretmek için özel bir yöntem geliştirdi. İşe başlayan her yeni öğrenci hastaneye yeni gelen hastayı muayene ederdi. Eğer teşhis için yeterli bilgiye sahip olmasaydı, eski öğrencilerden yardım alırdı ve eğer eski öğrenci de başarılı olmasaydı o zaman Zekeriya Razi'ye başvururlardı. Bu yöntem hala dünyanın birçok eğitim hastanesinde uygulanıyor.
Tahran Radyosu. Zekeriya Razi tıpta yenilikçi bir hekimdi ve eski hekimlerin tedavi yöntemlerini körü körüne kabul etmezdi. Nitekim Şekkuk Şübehat adlı kitabında Galen'in yanlış tedavi yöntemleri ve teorilerine değinmiştir. Razi, tecrübenin tıp biliminden daha iyi olduğunu düşünürdü. Burada tıp bilimi tabii ki eskilerin yazılarıydı.
Zekeriya Razi Türkçe'ye Filozofça Yaşam başlığı ile tercüme edilen Es-Siretül Felsefiye kitabında şöyle yazıyor. Bu alandaki sabırlı çalışmalarım neticesinde bir yıl zarfında teaviz hattıyla 20 bin varaktan fazla yazı yazdım. El Camiul Kebir üzerinde geceli gündüzlü 15 yıl çalıştım. Neticede okuma ve yazmamı engelleyecek derecede gözlerim zayıfladı ve elim titreyip tutamaz oldu. Bu haldeyken dahi peşini bırakmadım. Başkasına okutup yazdırarak gücüm yettiği ölçüde çalışmalarıma devam ediyorum.
Zekeriya Razi eserlerinin listesini İbn-i Nedim Fihrist adlı kitabında kaydetmiştir. Ebu Reyhan Biruni de Zekeriya Razi'nin eserleriyle ilgili bir kitap yazmıştır. Biruni'nin listesine göre Razi tıpta 56, doğayla ilgili 33, mantıkta 7, matematik ve nücumda 10, başkalarının felsefi ve tıbbi kitaplarının yorumunda 7, felsefe ve tahmin biliminde 17, doğaüstü konularda 6, ilahiyatta 14, kimyada 22 ve diğer çeşitli bilimlerde 10 olmak üzere toplam 184 kitap yazmıştır.
Tıp bilim tarihi araştırmacısı Mahmud Necmabadi, Ebu Reyhan Biruni, Cemaleddin Elgafdi, İbni Abi Usaibya ve İbni Nedim'in listelerini karşılaştırarak Ebu Bekir Muhammed Zekeriya Razi Telifleri adlı bir kitap hazırladı. Bu kitap yaklaşık 66 yıl önce Tahran Üniversitesi tarafından yayınlandı. Necmabadi bu kitapta Zekeriya Razi için 271 eser kaydetmiştir.
Zekeriya Razi iyi huylu ve öğrenmek için çalışkan biriydi. Hastalara özel ilgi gösterir, kesintisiz konulmadığı müddetçe onları bırakmaz ve yoksullara karşı şefkatli biriydi. Genelde krallar ve devlet erkanı ve büyüklerini tedaviye daha istekli olan birçok hekim ve doktora rağmen daha çok sıradan insanları tedavi etmeyi tercih edirdi. Kendisi Ahlakü't Tabib adlı eserinde herkesin hekimliğe layık olmadığını ve tabibin ise özel sıfatlar ve özelliklere sahip olması gerektiğini belirtiyor. Zekeriya Razi'nin tabiplerle ilgili bazı görüşleri halen günümüz modern tıpta da uygulanıyor. Özellikle hastalara özel beslenme diyeti uygulamak gibi. Razi sağlık ve tedavide beslenme rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan ilk tabiplerden biridir. İlacın kullanılmasında israfın zararlı olduğunu, mümkün olduğu kadar tedavinin beslenme modeliyle gerçekleşmesi, aksi takdirde sade ve tek bir ilaçla yapılması gerektiğini savunurdu.
Yiyeceklerin Yararları ve Zararları adlı eseri ise sağlıklı beslenmenin tam bir kılavuzudur. Doktorlar ve birçok araştırmacı, Zekeriya Razi'nin bu kitabı ve risalelerinden yüzyıllar boyunca yararlandılar. İbn Sina ise Zekeriya Razi'nin tıpta yüksek bir konuma sahip olduğunu belirterek, dünyaca bilinen kanun kitabının telifi için Zekeriya Razi'nin Elhavi kitabından çokça yararlandığını belirtiyor.
Zekeriya Razi tıptan önce kimyayı öğrenmeye başladı ve bu konuda da önemli ve değerli çalışmalar ve eserlere imza attı. Onun kimyadaki çalışmaları genelde maddeleri kategorilere ayırma ve sınıflandırmaya dayalıdır. Maddeleri fiziksel, bitkisel ve hayvansal olarak ilk kez Razi ayırdı. Kendisi modern kimyanın temelini atan biri olmasına rağmen simyacılığa inanan biriydi. Yine de kimya dalında yeni bir hareket olan deneysel ve bilimsel kimyayı kurdu.
Razi kimyasını dünyaya daha iyi tanıtmak için büyük çaba harcayan ünlü bilim adamı Julius Ruska, Zekeriya Razi kimya ilminin babası ve bilimde yeni bir ekolün kurucusu olarak biliyor. simyacılık biliminin Zekeriya Razi tarafından kimyaya dönüşmesi sürecinde birçok araştırmacı tarafından ispatlanan konu ise onun atomik görüşüdür. Simyacılar unsurların birbirine dönüşebileceğine inanıyorlardı. Bu konu unsurların değişebilen ve birbirine dönüşebileceğini savunan Aristo teorisidir. Fakat atomik teorisini savunanlar ise unsurların birbirine dönüşemeyeceğini belirtiyorlar. Zekeriya Razi de bunu savunuyordu ve bu yüzden eski kimya bilimini modern kimyaya çevirdi.
İran, Haziran 2009'da barışçıl bilimin ilerlemesi sembolü olarak çeşitli mimari tarzlarında Hahamenişi ve İslami süslemeler ile dörtlü bir heykel olan Alimler Köşkü'nü Viyana'da Birleşmiş Milletler Ofisi'ne bağışladı. Dört ünlü Fars Ortaçağ alimi Ömer Hayyam, Ebu Reyhan Biruni, Muhammed Zekeriya Razi ve İbn Sina heykellerinin içinde olan köşk, Çahartak Köşkü, bu bilim adamlarının insanlık, uygarlık ve ilim alanındaki önemini sergiliyor.
Değerli dinleyiciler, 27 Ağustos günü dünyaca tanınan İranlı bilim adamı Muhammed Zekeriya Razi'yi anma günü münasebetiyle hazırladığımız programımızı dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Furkan suresinin 68. ayetinin sebebi nüzulunu ele almak istiyoruz.
Abdullah bin Mesud Mekke'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarında Kureyş'in ileri gelenlerinden Okba bin Ebi Muayt adlı birinin yarında koyun çobanlığı yaptı. Günlerden birinde Resulullah Efendimiz ashabından biriyle beraber susuz ve açken Abdullah bin Mesud'un koyun sürüsünün yanından geçti. Abdullah'tan süt istediler. Genç Abdullah dedi ki, ben emanet sahibi sayılırım ve sana süt vermem, yasak. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu, sürünüzde henüz doğurmamış ve çiftleşmemiş bir koyun yok mu? İbn Mesud dedi ki, var tabii ve hızlı gitti ve sürünün içinden hiç gebe kalmamış bir keçi getirdi. Resulullah onu kucağına aldı ve göğüslerine dokundu ve bir dua okudu. Keçinin göğüsleri sütle doldu. Sonra onu çanak gibi çukurlu bir taşta sağdılar. Ondan da Abdullah'a içmesi için süt verdiler. Sonra kendileri içtiler. Bu mucize Abdullah'ı İslam'a yöneltmeye yetti. Bu nedenle İslam'ın başlangıcındaki ilk Müslümanlardan biri olarak da Abdullah kabul edilir.
Beytullah'ı haramı yanında Kur'an'ı ilk okuyanlardan biri de Abdullah bin Mesud'dur. Bir gün Resulullah'ın ashabından bir grup, "Vallahi Kureyş, Kur'an'ın yüksek sesle okunduğunu hiç duymadılar. Kim onlara Kur'an'ı dinletecek yiğittir ki?" Abdullah, "Bunu yapacağım," dedi. Arkadaşları ona dedi ki, "Sen beni mahzum aşiretindensin ve kavmin ve kabilen seni savunmayacak, seni kolayca öldürebilirler." Abdullah sakince, "Allah beni müdafaa eder," dedi. Ertesi gün Kureyşliler Kabe'nin etrafında oturmuş sohbet ederken Abdullah tam bir cesaret ve korkmazlıkla İbrahim makamında Rahman suresini düşmanların ortasında okumaya başladı.
Kureyş önce onun kıraatini dikkatle dinledi ve sonra "Abdullah ne diyor? Muhammed'in getirdiklerinden bir şey mi okuyor?" Bunun üzerine öfkeyle ona doğru koştular ve yüzüne vurdular. Fakat Abdullah okumaya devam etti. Abdullah bir süre sonra yüzü ve başı kanlar içinde arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları dediler ki, "Biz senden korktuk." Abdullah gülümsedi ve "Bir şey değil." Sonra başını salladı ve şöyle dedi, "Başımı feda etmek de nedir ki? İsterseniz yarın da aynı şeyi yaparım." Dediler ki, "Artık yeter. Kur'an'ı onların kulağına işittirdin."
Abdullah bazı Müslümanlarla birlikte iki kez Habeşistan'a hicret etti. İlk defa nübüvvetin 5. yılının Recep ayında gece yarısı Mekke'den ayrılıp Habeşistan'a ulaşan 10 erkek ve 4 kadından oluşan 14 kişilik bir grup içerisinde yer aldı. Mekke halkının Müslüman olduğu haberini aldıklarında yaklaşık 3 ay orada kalmışlardı. Mekke halkı Müslüman olmuş, onlarla Resulullah arasında ihtilaflar ise çözülmüş haberi gelmişti. Onlar da sevinerek aynı 5. yılın Şevval ayında Mekke'ye döndüler. Fakat Mekke kapılarının arkasına geldiklerinde bu haberin yalan ve yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bir kısmı Habeşistan'a döndü, bir kısmı da Kureyş ileri gelenlerinden birinin himayesinde Mekke'ye ulaştı ve şehre girdi. Habeşistan'a ikinci hicret ise Cafer bin Ebi Talib ve eşi Esma bint Ümeys önderliğinde başladı ve yavaş yavaş onlara katılanlar da oldu. Kureyş'in gözünden uzaklaşarak Habeşistan'a gittiler ve Abdullah da aralarındaydı.
Tahran Radyosu.
Abdullah'ın Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanında bir evi vardı ve annesiyle birlikte peygamberin evine gidip gelirdi. Öyle ki bazı yeni Müslümanlar Medine'ye girdiklerinde Abdullah ve annesinin Ehl-i Beyt'ten olduğunu düşündüler. O ilim öğrenmek ve Resulullah'ın huzurundan istifade etmek için her fırsatı değerlendirmiş, hadis toplamaya ve Kur'an'ı ezberlemeye çok özen göstermişti. Kur'an'ı güzel bir sesle okumuş ve başkalarına öğretmişti. Abdullah'ın varlığı Kur'an'la haşır neşir olmuştu ve her Kur'an okuduğunda kendinden geçiyordu. Ne zaman azap ayetlerine gelse titrer, hüzünle dolar ve bir süre düşünürdü. Hazreti Peygamber ne zaman günahtan ve haddi aşmaktan bahsetti, Abdullah bir köşeye çekilir ve günahkarları bekleyen şiddetli azabı saatlerce düşünürdü. Bir müddet sonra kalkıp şehri dolaşır, zalimleri bulur, nasihatle onların kötülük yapmalarını engellerdi.
Bir gün mescitten çıkarken Peygamber Efendimizin yeni sözlerini düşünüyordu ve günahları birbiriyle mukayese ederek hangisinin en büyük günah olduğunu öğrenmek istedi. Bunun üzerine ertesi gün erkenden mescide gitti ve Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, günahların en büyüğü hangisidir?" diye sordu. "Bana yol göster," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'a ortak koşmak," diye buyurdu. İbn Mesud tekrar sordu, "Öyleyse bundan daha büyük günah nedir?" Peygamber Efendimiz, "Yoksulluk korkusuyla çocuğu öldürmek," diye buyurdu. İbn Mesud yine devam etti, "Bundan sonra hangi günah daha büyüktür?" diye sordu. Peygamber Efendimiz, "İhanet ve zina," diye buyurdu.
Bu sırada Cenab-ı Hak Furkan suresinin 68. ayetini peygamberin sözünü tasdik etmek için indirmiştir. Bu ayette Allah-u Teala iyi kullarının bazı nitelikleri ve özelliklerini Allah'a ortak koşmayanlar, haksız yere öldürmeyenler ve zina etmeyenler ile ilgili durumları anlatmıştır. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır.
بسم الله الرحمن الرحيم
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
Sohbetimizin sonunda Kur'an müfessirlerinin ayetler hakkında getirdikleri İmam Sadık Aleyhisselam'ın bir rivayetine dikkat çekmek istiyoruz. Bu rivayetin Furkan suresi 68. ayetiyle ilgili olduğu belirtilmektedir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Günlerden bir gün elçiler, havariler ve elçiler Hazreti İsa Aleyhisselam'a geldiler ve dediler ki, "Ey hidayet öğretmeni,
İsa okuyun.
Sizden faydalanalım istiyoruz." Hazreti İsa dedi ki, "Musa ashabına şöyle dedi, yalan yere yemin etmeyin. Ben ise diyorum ki doğru ya da yanlış olsun yemin etmeyin. Bize daha çok öğüt ver," dediler. Dedi ki, Musa ashabına dedi ki, "Zina etmeyin. Ben derim ki zinayı düşünmeyin bile. Çünkü zinayı düşünen kişi boyalı bir odada ateş yakan birine benzer. Ancak ateş olayı yakmasa da dumanı boyalı odayı siyah ve karanlık yapar. Zina düşüncesi de o fiili işlemese bile insanın kalbini ve ruhunu karartır ve kirletir."
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden dinleyebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.erib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Tahran Cuma namazı hatibi, İranlı müzakereciler düşmana haraç ödemeyecek açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin çok yönlü geliştirilmesi İran'ın dış politikasının önceliğidir dedi. İran Sağlık Bakanı, bölgedeki en güçlü sağlık sisteminin İran'a ait olduğunu belirtti. Siyonist güçlerle çıkan çatışmada onlarca Filistinli yaralandı. Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğinde siren sesleri çaldı. Türkiye'de 3. ittifak resmen kuruldu. Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti. Ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi talebini onayladı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.